Adı konmamış en büyük salgın hastalıklarından biri şişmanlık. Üstelik herkesin üstünde anlaştığı doğru dürüst bir tanımı bile yok. Dahası nedense şişmanlığa dair bütün hata bizde aranıyor. Reklamlar sürekli sağlıksız içecek ve yiyecekleri tanıtırken bizden dar kesim kıyafetlerin içine rahatça süzülebilecek bedenler bekleniyor. Kendisiyle barışık olmak bu çağın en büyük günahlarından biri. Halimizden rahatsızlık duymamız, kendimize çeki düzen vermemiz ve her ne demekse ideal ölçülerde olmamız isteniyor. Peki bu ne kadar mümkün? Bütün bu çaba ve stres sahiden gerekli mi? Zihnimin kıvrımlarına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzul oldum. Bu bölümde bu hayatta gerçekten sahip olduğumuz tek şey olan bedenimize neden gerçekten bir türlü sahip olamadığımıza bakacağız. Geldik 10. bölüme. İnsanlık için küçük ama bendeniz için büyük bir adım. 10 haftadır sizlerle birlikte zihnimin kıvrımlarında dolaşıyoruz ve fikirlerimi oluşturan, düşüncelerimi oluşturan kavramların ardındaki kaynaklara bakıyoruz. Beslenme kaynaklarına, sebeplerine, gerekçelerine, birbirleriyle olan ilişkilere. Tabii ki bunlar değişken şeyler. Yani bunları ben 2020 yılında 30 Mayıs tarihinde saat 17.15'te kaydediyorum. Mesela şu bölümü, şu anı. Fakat önümüzdeki yıl buradaki fikirlerim değişmiş olabilir. Geçen sene böyle düşünmüyordum. Önceki sene de öyle düşünmüyordum. Her gün yeni bir insan olarak uyanmaya çalışıyorum. Hepinize de tavsiye ederim. Böyle çıpa gibi bulunduğu yerde kalmak zannedildiği kadar iyi bir meziyet değil. Bu hafta da yine devasa bir içerik başlığı seçtim. En azından benim zihnimde kapladığı yer açısından öyle. Çünkü kişisel hayatımda da oldukça önemli bir yer tutan beden kavramıyla ilgili bir şeylerden bahsedeceğiz. Onlara başlamadan önce böyle programın geneliyle ilgili bazı notları sizlerle paylaşayım. Evde efendim 76. günümdeyim hiç çıkmadan. Ben yanlış hatırlamıyorsam lise sonrasında bir dönem eve kapanma süreci yaşamıştım. Bir sürü okumalar yapmıştım, bir şeyler yazmıştım ve yani 76 gündür sahiden evin dışına adım atmadan, hiçbir arkadaşımı görmeden, ailem dışında hiç kimseyle bir arada olmadan bir zaman geçirdim. Yarın 1 Haziran 2020 ve 1 Haziran Türkiye için önemli bir milat. Çünkü adı pek öyle konulmasa da artık yeni normalin ilk günü olarak adlandırabiliriz 1 Haziran'ı. Bu koronavirüs döneminde küresel salgın hastalıkla birlikte çok adını andığımız yeni normalin nasıl bir şey olacağını birlikte göreceğiz. Geçen video ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 9. bölümle ilgili. Teknik bazı aksaklıklar oldu. Teknik aksaklıklar tamamen benden kaynaklı. Ayıptır söylemesi, yanlış çıkışı alıp paylaşmışım. Sesli versiyonda düzelttim. Müzik çok yüksek kalmış, ışıklar çok değişmiş. İşte bir de İstanbul'un çok acayip bir günüydü. Bir bulut geliyordu, kapkara bir bulut. Işıkları kapatmış gibi bir anda zifiri karanlığa çeviriyordu. Sonra bir anda güneş kendini gösteriyordu falan. Böyle çok zorlu bir çekim oldu her anlamda. Hani ışık anlamında, ses anlamında, görüntü anlamında, kurguda çok uğraştım ama toparlayamadım. KJ'ye yazmıştım alt banta. Birçok kişinin dikkatini çekmemiş YouTube'da. Sesli dinleyenlerin tabii böyle bir uyarıdan da haberi yok. Diyor ki bazı izleyicilerimiz, YouTube 100 bin aboneyi geçene plaket gönderiyor. Sizin neden yok diyor. Evet, ben de soruyorum. 100 bin, 150 bin kişi olduk. Niye yok kardeşim? Nerede bizim plaketimiz, nerede? Çok mu görüyorsunuz bize? Öyle bir şey varsa yollayın. Yani ne işime yarayacak bilmiyorum da. Bazı izleyicilerin yorumlarında şöyle şeyler okuyorum. İşte çok yüzeysel kalıyor. Niye biraz daha derinine inmiyorsun falan. Şimdi arkadaşlar, ben gazeteciyim. Çok iyi insanların elinde yetiştim. Çok iyi tavsiyeler aldım. Bu tavsiyelerin arasında en önemlilerinden biri şuydu. Gazete aynen televizyon gibi, insanların nasıl televizyonda elinde kumanda var, sürekli kanal değiştiriyorlar. Gazetede insanların elini alıp sayfalar arasında böyle dolaştığı bir şeydi. Benim ilk başladığım mesleğe 25 sene önce. Bugün de hala o formda olan gazeteler var malum. Yani bu ne anlama geliyor? Bir içerik seçerken o sayfaya koyacak. Hep şunu düşünmek durumunda bırakırlardı bizi. Bak, bunu İşte şu sokakta gördüğün limon satan adam da okuyacak, anneannen de okuyacak, çocukların da okuyacak. Bu konunun Türkiye'deki ve dünyadaki bir numaralı uzmanı da okuyacak. Bütün bunların kesişim kümesini bul. Yani diyelim ki genetikten bahsedeceksen, dünyanın en önemli genetik bilimcisiyle pazarda limon satan adamın kesiştiği noktayı bularak anlatmak zorundasın. Gazeteciliğin sırrı budur. Başarılı ve başarısız gazetecinin de sırrı budur. Dolayısıyla fazla detaya giremezsiniz gazetede ve ben bütün meslek hayatım boyunca teknoloji gibi çok teknik, özellikle 25 sene öncesini düşünün, bazılarına çok uzak gelen bu kavramı çok popülerleştirdiğime inanıyorum ve bu benim için çok sevindirici oldu. Çünkü küçük bir zümrenin takdirini almak, onun ilgisini çekmek gazete gibi kitlesel, yatay mecralarda çok da anlamlı değildir. Aksine mümkün olduğunca fazla kişiye kendisini geliştirmek için heyecanı yaratacak ilk kıvılcımı çakmaya çalışırsınız. O yüzden işte bütün programların kaynakçasını belirtiyorum. Yani ben burada size çok yüzeysel bir şekilde bahsediyorum. Fikirlerden, kavramlardan, olgulardan, akımlardan, isimlerden, düşünürlerden kitaplar veriyorum size her bölümde faydalandığım kitapları. Amacım da o. Yani ben burada bu insanlar, bu düşünürler zaten bu konunun uzmanları yazmış. Yüzlerce, binlerce sayfa yazmış. Eğer daha da derinleşmek istiyorsanız, daha da detayına vakıf olmak istiyorsanız lütfen bu kaynakları okuyun. Benim bunları size aynen aktarmama imkan yok. Zaten bunlar yazılı kaynaklar. Yani yazılmış bir kaynağı video formuna dönüştürmek anlamlı değil, mümkün değil. Mutlaka tercümede bir şeyler kayboluyor. Kitabı videoya tercüme ederken, videoyu kitaba tercüme ederken sürekli arada bir şeyler böyle kayboluyor ne yazık ki. Ben de bundan kaçınıyorum. Yani düşünür Hegel'in sözü var ya, der ki Minerva kuşu her şey olup bittikten sonra gece vakti uçmaya başlar. Her şey olur biter, Minerva da böyle süzülmeye başlar bir olay yeri inceleme ekibi gibi. Kendimi birazcık böyle görüyorum. Dolayısıyla sizler de biraz bu pozisyonda oluyorsunuz. Ve bu bahsettiğimiz kavramların kitleselliğiyle ilgili bir şeyi daha tamamlayayım. Geçen bölümde unutmuşum. Şimdi buradaki işlediğimiz konuların hepsi kapitalizmin en önemli 3 çıktısından birinden besleniyor. Bence kapitalizmin insanlığa en büyük 3 çıktısı nedir? Kendisinden önce, kendisinden sonraki gibi asla var olmayan. Birincisi zaman. Zaman kavramı modern toplumda, sanayi devrimiyle, daha doğrusu hani kiliselere çanların takılıp çalınmaya başlamasıyla başlamıştır. Ama zaman kapitalizm tarafından tanımlanmıştır. Zamanın anlamı, değeri, karşılığı vesaire. İkinci kavram nedir? Çocuk. Kapitalizmden önce çocuk yoktur. Yani bugün bildiğimiz anlamda çocuk yoktur. Bugün bildiğimiz anlamda çocuk, işte sanayi devrimi, erken kapitalizm, modernizm, postmodernizm ve işte içinde bulunduğumuz henüz adında mutabık kalamadığımız çağa dair. Üçüncüsü de tüketim. İşte bu podcast serisi bahsetmeye çalıştığımız kavramların en büyük beslenme kaynağı da zaman. Aynen neyde olduğu gibi, antik Yunan'da olduğu gibi. Şimdi antik Yunan'ı gözünüzde canlandırın. Şehir devletler var, ordusu var. Gayet kudretli, kuvvetli ordusu var. Onlar vatanı, şehri savunuyor. Kadınlar var. Oy hakkı bile yok kadınların. Yemeğini yapıyor, çamaşırını yıkıyor, çocuğuna bakıyor, bilmem ne yapıyor. Köleler var. Tarlada çalışıyor sabahtan akşama kadar, it gibi bütün senin derdini tasanı karşılıyor. Evinde hizmetçiler var. Bir de bir zümre var, kalan bir zümre ve bu kalan zümrene zenginler, soylular. Bir de hiçbir baltaya sap olamayanlar ya da olmak istemeyenler var. İşte bunlar oturup düşünmeye başlıyor bu programda konuştuğumuz konuları. Yani bu konular işte beden, mutluluk, aşk, sevgi, nefret, bunlar insanın normal hayat telaşında oturup düşünebileceği şeyler değil şüphesiz. Bunlar uzun, boş zamanlara ihtiyaç duyuyor. Yani bu kitap okumak, bunlar hakkında düşünmek, böyle ekran karşısına geçip bunları anlatmak, bunlar hep zaman. Ve ne zaman istiyor? Boş zaman istiyor. Bu boş zamanı bir şeylerle desteklemeyi mecbur kılıyor size. Yani sizin bir güvenceniz olacak ki bu boş zamanı yaratacak, bunları düşünesiniz. Yoksa böyle incelikler düşünemezsiniz. O itiş kakışın arasında, bu şehir telaşında, yaşam gayesinde, ekmek derdinde. Dedikten sonra programın bu kısmını tamamlayalım. Başlangıç notları böyleydi. İsterseniz bu bedeniyet medeniyeti için faydalandığım kaynakları biraz inceleyelim. Müzik. Beden dediğimiz kavramla ilgili şüphesiz pek çok karşımıza çıkan, tecrübelerimizi oluşturan, hayatımızda bizlere etki eden, fikirlerimizi kurgulayan çok etken var. Fakat bu programda hani hepiniz için daha genel anlamda faydalı olabileceğini düşündüğüm birçok kaynaktan yine faydalandım. Tabii ki kaçınılmaz olarak Mary Shelley'nin unutulmaz, çok önemli eseri Frankenstein. Frankenstein Can Yayınları'ndan bir çevirisiyle benim külliyatımda bulunuyor. Daha doğrusu kütüphanemde bulunuyor. Çok önemli bir eser. Bilim kurgu tarihinin kapısını aralaması, işte insanın yaratma arzusu vesaire, distopya, ütopya, her şeye sirayet etmiş olan bir kavram. Ben size bununla ilgili çok güzel bir yayını da paylaşacağım. Yapılmışı var. Hani o espride olduğu gibi. Merak edenler izleyebilir. Frankenstein'ın önemi ne bu bahiste? İnsanın yarattığı bir insan. İnsan değil de yaratık. Üstelik çoğu kişinin zannettiği gibi Frankenstein o yaratığın adı değil. O yaratığın bir ismi yok. Kitap boyunca hiç ismi geçmiyor. Zaten en kırıldığı şeylerden biri de o. Diyor ki beni yarattınız, bana bir isim bile vermediniz. Ve ben bir ucubeyim ve herkes benden korkuyor. Korkunç bir bedenim var diyor. Oysa onu böyle bir nevi Adem'i yaratır gibi özene bezene yaratmak istiyor yaratıcısı. Fakat işler öyle olmuyor. Dolayısıyla Frankenstein mutlaka aslında bu beden muhabbetinde okunması gereken kaynaklardan biri. İkincisi, bir kere daha adını andığımız bir eser, Görgü Ansiklopedisi, Nazım Saltuk ve Nevzat Suudioğlu'nun Okat Yayın Evi'nden çıkan oldukça eski bir kitabı sahaflarda bulabilirsiniz. Ali Şimşek'in yeni orta sınıf kitabı, bende Epok eden ama farklı bir yayın evinden de var. Ben onun linkini buldum, sizinle paylaşacağım. Ne yazık ki baskısı yok. Hiçbir yerde bulamadım. Sahaflarda yine bulabilirsiniz. Bir de güzel, sevindirici bir haber. Geçtiğimiz günlerde Ali Şimşek'in konuk olduğu bir podcast yayınında dinledim. Bu kitabın yeni güncellenmiş sürümünü hazırlamış bu koronavirüs karantina inziva günlerinde. O da çok sevindirici bir şey. Bir diğer kitap benim çok sevdiğim arkadaşlarım Hasan ve Aylin Yalçınkaya'nın zamanında kurduğu Pilli Yayın Evi'nden. Pilli Yayın Evi'ni nereden bilebilirsiniz? Türkiye'nin ilk aslında profesyonel blog ağı olan pilli.com vardı. Pilli.com'un altında işte Bildirgeç, 22 dakika, böyle bir sürü kolektif bloglar içeren bir ağdı. Yayın evi kurdular ve ilk kitapları buydu. Ne yazık ki sonrasında yayın evi kapandı. Muhteşem bir kitap. Spermler Erkekten, Yumurtalar Kadından adını taşıyor. Joe Quick adlı yazarın eseri. Çeviren de yine bizzat Aylin Yalçınkaya, Hasan Yalçınkaya'nın sevgili eşi. Bu muhteşem bir kitap. Ne yazık ki artık baskısı yok ama Hasan ve Aylin büyük bir incelik yaparak bu kitabın hak sahibi olarak bütün formatlarıyla, elektronik formatlarıyla PDF, EPUB, Mobi gibi formatlarda internete açtılar. Ben çok bahsettim birkaç konferansta bundan. Ben de linklerini açıklamalarda paylaşıyorum. Bir Dropbox linki göreceksiniz. Oradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Çok güzel, çok eğlenceli bir kitap. Eğer vakitimiz çok sarkmazsa alıntı da yapmaya çalışacağım. Bir diğer kitap Umberto Eco'nun Güzelliğin Tarihi. Doğan Kitap'tan çıkmış muhteşem bir eser. Gerçekten görselleriyle, metinleriyle çok çok önemli veriler içeriyor. Sertaç Timur Demir'in Açılım Kitap'tan Tem Medeniyeti, çok önemli bir eser. Böyle incecik de bir kitap ama çok çok önemli. Bugün bahsedeceğimiz konular hakkında çok ilginç tespitleri olan önemli bir kitap. Biraz muhafazakar bir bakış açısına sahip ama çok çok önemli bir eser. Jürgen Habermas'ın tabii ki İnsan Doğasının Geleceği kitabı. Ona çok girmeyeceğim. Sadece kısa bir alıntı yapacağım. Çok önemli bir bölümü içeriyor bizim bugünkü konumuzla ilgili. Firdevs Gümüşoğlu'nun tezinden kitaplaştırılmış bir yayın. Tarihçi Kitabevi'nden Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. Çok çok önemli bir eser. Sanıyorum artık baskısı yok. Bende kaynak yayınlarındandı galiba. Şöyle bir bakayım. Zaten yayın evi de değişti. Ben yine de bulursam, evet, kaynak yayınlarındanmış. Ben bulursam güncelinin linkini sizlerle paylaşacağım. Son olarak da Şehir Yayınları'ndan Yusuf Adıgüzel imzalı Kültür Endüstrisi. O da kitle toplumunun açmazları alt başlığıyla yayınlanmış durumda. İşte bu hafta faydalandığım kaynaklar böyleydi. Birkaç yazı linki de var. Onları da açıklamada bulacaksınız. İsterseniz şimdi adet olduğu üzere bir temel değerlere bakalım. Neden bahsedeceğiz? Ne kastediyoruz? Neyi kastediyoruz? Şimdi öncelikle kişisel bir bilgiyle başlayalım. Ben bir eksojen obezim. Bana konulan teşhis bu. Eksojen obez ne demek efendim? Basit obez, temel obez, böyle primal obez olarak da geçiyor. Yani görmüş olduğunuz gibi kendi kendiyle mücadele edebilecek tarzda bir obez hastasıyım. Dolayısıyla bununla ilgili blogumda da birçok yazı var, böyle obezite diye bir arama yaparsanız karşınıza çıkacaktır. Beden olayı benim için önemli çünkü ben hayatımda resmen bir yin yang yaşadım. Ben obez olarak doğmadım. Aksine çok çok zayıf bir çocuktum. Zayıflıktan gerçek anlamıyla kemiğim kırıldı. Yani çok basit bir sebepten dolayı o kadar zayıftım ki kemiğim, sol ayak kaval kemiğim böyle dal gibi kırıldı ve çok çok uzun süre iyileşmedi ve ondan sonraki bir takım süreçlerin ardından yatakta geçirmek zorunda kaldığım ve kitaplarla tanıştığım o uzun sürenin ardından ben bir daha geri dönüşü olmaksızın çok kilolu bir çocuk olarak geçirdim hayatımı. Hayatımın en güzel, böyle kendimle en çok barışmaya, barışık olmaya ihtiyacım olan zaman dilimlerini gerçekten çok zorlu şekillerde geçirdim. Fiziken ve ruhen çok yıpratıcıydı. Çocukların böyle birbirlerine en zalimce davrandıkları dönemlerdi tahmin edeceğiniz gibi. Ve ardından meslek hayatımın devamında bir dönem 138 kilo yani 140 diyelim hadi 140 kiloya kadar çıktım. Ve ondan sonra bir arkadaşımın çektiği fotoğrafı görerek, o fotoğrafı da bir türlü bulamıyorum, deli olacağım. Çok önemli benim hayatımda çünkü. San Francisco'da Union Square Park'ta çimenlerde bir şey yerken bir arkadaşımla birlikte bir diğer arkadaşım fotoğrafımızı çekmiş. Daha dijital fotoğraf makineleri yeni yeni çıkıyordu. Bir baktım kendime. Dedim ki ben böyle biri miyim ya? Bayağı Star Wars'taki Jabba gibi biriydim ben. Bir de böyle çimlerde oturunca piramit gibi çöküyorsun. Dedim bu ne böyle? Ve o zamanlar orada Barnes & Noble vardı. Sonra kapandı, artık yok o meydanda. Kapandım oraya Barnes & Noble'a, kitap evi, özür dilerim. Kitap evi, kitapçı. Bizim işte DNR gibi bilmem ne gibi. Kapandım oraya, ne kadar kitap varsa okudum. Zayıflamayla ilgili ne yazılmışsa ve kendime göre bir düzen çıkardım. Ve sonrasında 1,5 senelik bir kişisel diyetle daha kabul edilebilir kilolara inmiş durumdayım. Dolayısıyla bu beden olayının travmalarını çok yaşadım. Artık öyle bir üstümde baskı hissetmiyorum açıkçası. Yani bu bedenle kendini temsil etme sürecini nispeten geride bıraktığımı düşünüyorum. Ama ne acıdır ve yazıktır ki hayatımın önemli bir bölümü sahnelerde geçiyor. Böyle yüzlerce, binlerce insanın önüne çıkıp konuşuyorum. Şimdi haftada en az 4-5 şirkete konuşma yapıyorum internetten. Ve bütün bunlar böyle göz önündeliği getiriyor. Dolayısıyla bugün bahsedeceğimiz bu beden kavramını üzerimden böyle söküp atamıyorum. Çünkü birçok bedenle kendisini özdeşleştirmiş ve kriterleri, temel kriterleri arasına koymuş insanın karşısına çıkıyorum. Sosyal medyada, sahnede, internet yayınlarında, hatta işte burada da olduğu gibi. Önemli kavramlardan birisi bu güzelliğin bütünlüğü. Yani biz güzelliği neye indirdik? Bedene indirdik. Bu çok tehlikeli ve yanıltıcı bir kavram. Çünkü güzellik bir bütün. Yani İç güzelliği dediğimiz bir kavram var ya, bazen muhabbetlerde işte benim için önemli olan iç güzelliği falan. İnsanı gülümsetir. Şüphesiz dış güzellik çok cezbedicidir. Çok göz aldatıcı ve göz alıcıdır. Karşı koymak zordur ama onun bir adım sonrasındaki her şey iç güzelliğiyle ilgilidir. Hani size nasıl davrandığı, sizinle neler yaptığı, işte kendisininle ilgili görüşleri, dünya görüşü, bir sürü şey vardır. Ve her şeyde bu böyledir. Yani bir evi güzel göründüğü için alırız ama bir bakarız ki sonradan korkunç bir yan komşu vardır ve hayatı size zehir eder. Birisiyle çok yakışıklı olduğu için evlenirsiniz de berbat bir insandır. Bir yemek çok güzel görünür böyle restoranda, menüde ya da fotoğrafta. Bir hevesle gidersiniz, karşınıza bir gelir, hüsrandır vesaire. Güzelliğin bir bütün olduğunu unutmayalım. Görünüş çok aldatıcı bir şey çünkü göz bizim en aldanan organımız, en çok manipüle edilen organımız, çok yanılmaya teşne. Bir yandan da tabii normal ve arzulanan kavramlarını bir kadim, sabit, değişmez bir gerçekmiş gibi görüyoruz. Yani diyoruz ki insan güzelin peşinde, neden? Çünkü işte ideal olan güzel olandır. Peki diyelim ki bu kabul. Mantıken de çok yanlış sayılmaz esasında, ama güzel dediğimiz şey ne? Yani bugün güzel dediğimiz şey ile dün güzel dediğimiz aynı mı acaba? Hayır, alakası bile yok. İşte birazdan Umberto Eco'nun Güzelliğin Tarihi kitabında detaylarına gireceğiz. Böyle bir şey değil. Yani bugün mesela BMI dediğimiz bir şey var, değil mi? Body Mass Index, işte beden kitle endeksi, vücut kitle endeksi gibi farklı çevirilere sahip. Neyi anlatıyor bu bize? Boyunun kiloyla olan oranının işte bilmem nesi, buna işte yağ şeyleri falan filan da ekleyenler var. Tamam, buradan bir sabit çıkıyor. Ve şu şu aralığın ötesindeysen nesin, işte obezsin, şu şu aralıktaysan güzel, şundaysan zayıf falan filan gibi. Ya böyle bir şey kendi içinde mantıklı değil. Çünkü vücut yapısı denen bir şey var. Bazıları minyon, bazıları iri yarı yapısı gereği. Bazıları işte ideal kilosundaymış gibi görünürken aslında değil. Bazıları çok şişman kağıt üstünde ama bakıyorsun gayet normal. Biraz bakış da söz konusu, buna da gireceğiz. Şunu unutmayalım. Bu güzellik kavramı sabit bir şey değil. Hep değişmiş ve hep değişecek. Dünün güzeli bugün bizlere çok çirkin geliyor. Bugünkü güzellik kavramımız muhtemelen bir sonraki dönem için çok yadırgatıcı, hatta hayretler verici bir şekilde karşımıza çıkacak. Ama değişmeyen bir şey de var şüphesiz. Nedir o? Geometri. Yani simetri. Geometriyle kısıtlı bir şey değil. Şimdi güzellik kavramına dair zihnimizin bir algılama metodu var. Göz bir şekilde bir şeyin güzel ya da çirkin olduğunu anlıyor. Üstelik gözün eğitilmesi, yetişmesi de gerekmiyor. Bebekler üzerinde, bebekler, daha yeni doğmuş bebekler üzerinde yapılan bazı araştırmalar bebeklerin güzel ve çirkini ayırt edebildiğini gösteriyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Güzel ve çirkinden kastederek de neyi konuşuyorum? Simetri. Göz simetri arıyor. Çok duyduğunuz, belki hakkında bir şeyler okuduğunuz kavramlardan biridir. Altın oran denilir. Altın oran bir dönem sanat akımlarında da çok önemli yer tutmuştur. Neyi tanımlar? İşte bir şekil, bir oranlar bütünü vardır. Ve bu oranlara sahip her şey gözümüze çok güzel, çok estetik görünür. Yüz de böyledir. Yani bu özellikle işte sanat dersleri alanlar, çizim dersleri alanlar bilirler. İşte yüz böyle dört parçaya bölünür. İşte bazen daha altı parçaya da bölünebilir. İşte ne vardır? Diyelim ki şöyle ortadan bir çizgi çizersiniz. Sonra işte alın, göz, burun boşluğu, ağız boşluğu vesaire, böyle bir dilimleme yaparsınız. Ve o dilimlemede işte sağına soluna gözleri, göz yuvalarını yerleştirirsiniz bilmem ne. Şimdi Photoshop vesaire gibi bir uygulamayla herhangi bir fotoğrafınızın üzerinde işte o katmanları alıp bir parça oynattığınızda bütün simanız değişiverir. Hani küçücük bir estetik cerrahi operasyonunda insanların bambaşka şekillere bürünmüş olarak karşımıza çıkmaları da bu yüzdendir. Çirkinlik dediğimiz şey çoğunlukla simetri bozukluğudur. Yani bir gözün büyük, bir gözün küçük olması. Mesela benim yüz felci yüzünden şu kaşımı kaldıramıyor olmam, değil mi? Bakıldığında şimdi bir noktadan sonra yaşlandıkça bu gözümü küçültecek benim. Sonradan olmuş bir şey. Bu güzellik kavramının içerisindeki en değişmeyen şeyin tarih boyunca simetri olduğunu lütfen aklınızda tutun. Simetri önemli bir şey. Yani bizim güzel çirkin algımızda. Bunun kökeni ne? Değer yargılarımızın kökenini oluşturan ne? Güzellik tarihine baktığımızda ne acıdır ki güzelliğin tanımını, estetiğini, bilmem nesini hep erkekler belirlemiş. Yani güzelliğin tanımını yapan hep erkekler olmuş. Güzel kadın, güzel insan, efendim güzel ev, güzel yemek. Bunları hep erkekler tanımlamış. Kadınlara bu hak hiç görülmemiş. Ki kadın seçici olmasına rağmen onun algısını bile büyük oranda perde arkasında esasında erkek zevkleri ve erkeğin mümkün mertebe girebildiği şekiller belirlemiş. Yani en kibarıyla böyle söyleyeyim. Ve işte eski ve yeni beden kalıplarına baktığımızda Umberto Eco'nun bu Güzelliğin Tarihi kitabı bol resimlerle bizlere bu tarihi anlatıyor. Şu eski heykellerdeki insan vücutlarını bilirsiniz değil mi? Gayet kaslı, kusursuz, sanki torna tezgahından çıkmışçasına erkekler bir dönem tabii ki çok önemli kavramlardan biri. Burada Umberto Eco'nun cümlelerini aynen size aktaracağım. Ortaçağ kültürü Yahudi mistik geleneğinde de gelişmeye başlayan dünyanın dev bir hayvan ve böylelikle de insan olarak görüldüğü, insanın dünyaya, başka bir deyişle kozmosun büyük bir insana, insanın da küçük bir kozmosa benzetildiği Platon düşüncesinden hareket etmiştir. Bu benzetme Homo Quadratus adı verilen ve evrenin temeli olan sayının estetik uyumu da içeren sayısal uyuma dayalı sembolik anlamlar yüklendiği bir kuramın doğuşuna neden olmuştur. Yani bu biraz önce bahsettiğim simetrinin geometrisini rakamsallaştırmışlar. Altın oranın erken dönemleri gibi düşünün. Eskiler şu mantığı yürütmüşlerdi. Doğada nasılsa sanatta da öyle olmalıdır. Oysa çoğu durumda doğa dört parçaya bölünmüştür. Dört o halde temel sayıdır. Dört sayısı ana yönlerin, ana rüzgarların, ayın safhalarının, mevsimlerin sayısıdır. Dört, Timaios'un ateş tetraedonunu oluşturan sayıdır ve Adem adı dört harfle yazılır. Öyleyse kollarını açan bir adamın genişliği yüksekliğine eşit olduğundan, böylelikle tabanı ve yüksekliğiyle ideal kareyi meydana getirdiğinden, Vitruvius'un da düşündüğü gibi insanın temel sayısı da 4 olmalıdır. Bazı dillerde dörtgen sözcüğünün ahlakından kuşku duyulmayacak bir insan sembolü olarak kullanılması gibi 4 sayısı da ahlaki kusursuzluğun sayısı olmalıydı. Oysa 5 sayısı da gizli bağlantılarla yüklü bir sayı olduğundan ve 5'li küme mistik ve estetik kusursuzluğu simgelediğinden Homo Quadratus da beşli olmamaktaydı. Bu güzellik dediğimiz kavram işte çağlar boyu böyle değişiyor ama bununla ilgili epey bir hesap kitap çabası da burada da görmüş olduğunuz gibi yürüyor. Bütün insan bedeni üzerinde matematiksel hesaplamalar, en güzeli, en ideali neydi, nasıl olacaktı vesaire. Güzelliğin tarih içerisinde yeniden tanımlanması da söz konusu. Mesela şimdi İslam dininin peygamberi kendi suretinin var olmasına izin vermemiş. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş bilemiyorum. Ama İsa peygambere yönelik, Hristiyanların peygamberine yönelik bir tasvir var. Malum hepinizin gözünde bir sureti canlanmıştır eminim. Fakat düşünüldüğünde hani Orta Doğu'da yaşamış, bugünkü işte Filistin, İsrail topraklarında yaşamış bir insan olarak Hazreti İsa'nın bugün özellikle Avrupa kiliselerinde, hatta bakmayın Avrupa, Afrika kiliselerinde de durum değişmiyor. Kiliselerde temsil edildiği gibi böyle süt gibi beyaz bir ten, renkli gözler, işte buğday saçlar da falan olması çok da akla yatkın bir ihtimal değil. Zaten o da giderek beyazlamış. Ne ilginç bir detaydır bu dinler tarihine yönelik. Tabii ki bütün bunların altında yatan önemli sorunlardan birine bugünün insanı göründüğü gibi ve görünebildiği kadar var olduğunu zanneden bir insan türü. Yani bugünün insanı kendisini göstermek zorunda ve kendisini ne kadar gösterebilirse ve kendisinin ne kadar kısmını gösterebilirse o kadar var olabileceğine inanıyor. İşte temel değerlerimiz böyleydi. Şimdi isterseniz bu kusursuzluk peşinde, bu değerler ışığında yürüttüğümüz süreçlere tarihten bugüne hızlıca bir göz atalım. Arthur Schopenhauer demiş ki, gençliğin güzelliği olmasa bile çekicidir. İhtiyar güzellik çekici değildir demiş. Bütün o bilindik meşhum zalimliğiyle. Gençliğin şüphesiz bir güzelliği var yaşlılıkla kıyaslandığında. Çünkü bütün zihinlerimiz bizi buna alıştırıyor. Gençlik yenilik demek, işte enerji demek, pürüzsüzlük demek, böyle önündeki uzun zamandan dolayı daha sabırlı olmak demek. Yaşlılığın kendine ait bir sürü derdi var ve bu en çok kendisini beden ile gösteriyor. Çünkü yaşlılık sağlığın da yavaş yavaş bozulması, direncin düşmesi, vücudun kendini yenileme kabiliyetinin azalmasıyla birlikte bizde tatsızlıklar oluşturmaya başlıyor. İşte beli ağrıyor, böbreği bilmem ne oluyor, nefesi gidiyor, kalbi daralıyor. Bir sürü bildiğiniz dertler işte. Dolayısıyla bu bize yaşlılığın getirdiği sağlık problemleri gözümüze neyle görünüyor? Vücut formumuzla görünüyor. Diyoruz ki vücudumuz değişiyor ki buna deforme olma diyoruz. Bakın bu kelimeler çok ilginç, üstünde düşünmesi, deforme oldu vücudumuz diyoruz ve bu bize çirkin, kötü, istenmeyen bir şeymiş gibi görünüyor. Birçok insan kendisini sadece bedeniyle var edip sadece bedeniyle gösterebildiğinden, bedeninin hani bu dualite kavramında birazcık bakalım isterseniz, ruh ve beden diyelim, siz ruhun içine her şeyi katın, beden dışındaki, yani biz bedenimizden ibaret değiliz değil mi? Biz konu mankenleri değiliz, bu bedenlerin aracı olduğu bir şeyler var. İşte ben şimdi bu bedenimle çıktım, size bunları anlatıyorum, siz de bunu izliyorsunuz. Benim bedenimi mi izliyorsunuz? Esasında evet, ama öyle mi? Tabii ki hayır. Benim fikirlerimi izliyorsunuz. Bedenim bunu aslında dillendiriyor, maddeleştiriyor, somutlaştırıyor. Bunun gibi birazcık. Şimdi çoğu insan bedenin bir taşıyıcı olduğunu unuttu. Unuttu da demeyelim, sanki onların bir kabahatiymiş gibi. Bunlar, bu değer, bu gerçek onlara unutturuldu ve bedenin çok daha önemli bir şey olduğunun altı çiziliyor sürekli. Çünkü beden üstüne birçok şeyi pazarlayabileceğiniz bir şey. Ruhun üstüne çok bir şey pazarlayamazsınız. Hani bir psikolog, psikiyatr para kazanır, antidepresancılar para kazanır, bir iki tane işte ruh koçu bilmem ne para kazanır. O, ama beden dediğiniz öyle bir şey mi? Bir düşünün, bedenin üstünden kaç milyon tane sektör, kaç milyar insan ekmek yiyor. Dolayısıyla çoğu kişi için beden çok ön plana çıktığından, özellikle bu çağda beden bir tapınılacak mabede dönüştüğünden, kişinin kişisel mabedine dönüştüğünden önemli bir şey güzellik, çirkinlik. Bu tabii estetiğin tarihine de götürüyor bizi. Bunun dayatılmasının getirdiği sorunlar var. Yani bedensel güzelliği dayattığınızda içini boşaltıyorsunuz insanın. Çünkü bedensel güzellik bir yanıyla kurgulanabilir bir şey. Örneğin ben acayip böyle kaslı, adeneli bir vücuda sahip olamaz mıyım? Tabii ki olabilirim. Neyim eksik? Hiçbir şeyim eksik değil. Giderim bir spor salonuna, bir tane işte hocayla anlaşırım, bir program çıkarız. Bir sene sonra ben karşınıza gözlerinize inanamayacağınız birisi olarak çıkarım. Siz de çıkarsınız, öbürü de çıkar. Yani insanın bedensel bir engeli olmadığı müddetçe her insan bedenen bambaşka bir forma ulaşabilir. Ama mesela kısa boylu olan birisi çok uzun boylu bir basketbolcu gibi olabilir mi? Hayır. Siyah tenli birisi sarı tenli ve çekik gözlüye dönüşebilir mi? Hayır gibi bazı engeller de var. Yani bazı şeyler mümkün, bazı şeyler imkansız, bazı şeyler tercih etmediğimiz için hayatımızda yok. Bazılarımızın durumunda da istese dahi ulaşamayacağı şeyler. Dolayısıyla bu güzellik, çirkinlik, estetik kavramının dayatılması bu kavramın içini boşaltıyor. Bunu sadece bedene indirgemek insana yönelik büyük bir haksızlık. En önemli konulardan birisi de biyopolitika kavramı, ama ben bunu mümkün olduğu kadar cümle içinde kullanmadan size anlatmaya çalışacağım. Çünkü bazılarınıza teknik gereksiz gelebilir ama kesinlikle değil. Ben gereksiz bir şey anlatmamaya çalışıyorum bu programda. 1920 başlarında oldukça gündeme gelen kavramlardan biri. Tabii Michel Foucault ile çok anılmakla birlikte daha sonra onun üzerine Agamben'in çok eklemeler yaptığı, şekillendirdiği, bugünkü formuna gelen kavramlardan biri. Özetle bedenin mülkiyetiyle ilgili bir mücadele gibi düşünebiliriz bunu. Ve erken dönem kökenlerini Pasteur'un ve Robert Koch'un deneylerinde bu su çiçeğine karşı geliştirdikleri aşılar, tedavilerle ilgili süreçlerde kendisini gösterir. Ve o andan itibaren artık insanın bedeni, insanın kendisiyle ilgili bir şey olmaktan çıkıp toplumun, daha da açık bir ifadeyle devletin malı haline gelir. Devlet hak iddia etmeye başlar bedenlerimiz üzerinde. Hani geçen bölümlerde neyden bahsettik? Devlet nasıl evlerde oturacağımıza karar veriyor, değil mi? Mimari düzenlere bile karışıyor devlet. Bir adım sonrası devlet orada kalır mı? Hani sokakta nasıl davranacağımıza karışır. Nasıl giyinip kuşanacağımıza karışır. Nasıl evlerde oturacağımıza karışır. Peki bedenimizi bize bırakır mı? Hayır, bedenimizi de bize bırakmaz. İşte bu tahakküm arayışına biyopolitika diyoruz. Yani bedeni bir kamusal alana, kamusal objeye çeviriyor. Daha doğrusu balkon gibi bir şey oluyor. Yaşanamaz Yaşam Alanları bölümünde balkon muhabbetinden bahsetmiştik ya. Çok ilginç bir formdur balkon. Yani sokak kamunundur. Eviniz sizin özel mahrem alanınızdır. Balkon ikisinin arasında bir yerdir. Yani birazcık sokağa karıştınız, birazcık da sokağın sizin evinize sirayet ettiği, bazen musallat olduğu hatta bir alandır, bir ortak kesişim kümesidir. İşte biyopolitika da insanın bedenini devlet ve birey arasındaki bir kesişim kümesi gibi algılar ve sürekli olarak bireyin bedenini bireyin kendisinden alıp kendi kurumlarına, tahakkümüne devretmeyi, boyun eğdirmeyi hedefler. Yani birazcık tören kıtası gibi algılar vatandaşını, biyopolitik arzulara sahip, tahakküme sahip devletler. Yani onlar artık birey değillerdir. Aynen tören kıtasında yürüyüş yapanlar gibidir. İşte uygun adım marşlar, birileri yürür. Kimin olduğu önemli değildir. Tören kıtası bir şekil yaptığında o ülkenin bayrağının şeklini oluşturacaktır. Artık onların kim olduğunun önemi yoktur. Onlar sadece o bayrağın şeklini oluşturan varlıklardır. Erkekmiş, kadınmış, mutluymuş, mutsuzmuş, karnı açmış, tokmuş. Bunlar önemli değil. O bayrak şeklini oluşturabilir mi? Oluşturuyor. Tamam o zaman. Kaç kişi lazım buna? 50 kişi. İnşaata işçi toplar gibi, hani ne derler, amele pazarı mı derlerdi. Bireysel alanı siyasileştirmeye çalışır. Bununla ilgili okumalar yapmak isterseniz tabii Michel Foucault'un, işte demin de dediğim gibi İtalyan düşünür, filozof Agamben'in çok sayıda eseri var. Onlara bakabilirsiniz. Yani bu bir nüfus sağlığını mesele edinmeyle başlar. Devlet der ki bu nüfus beni oluşturuyor, ben bu nüfustan sorumluyum, o zaman hepinizden sorumluyum, ben ne dersem onu yapacaksınıza gelir birazcık. Tabii ki bu da teknoloji çağında inanılmaz güçlü silahlarla teçhizatlanmış şekilde hayatımızın üzerine giderek kabus gibi çöker. Modern birey neyle sorumludur? Biyolojik bağışıklık sahibi olmakla sorumludur. Yani işte yarın 1 Haziran tarihi itibarıyla ne olacak? Devlet ne diyecek? Gelin bakalım diyecek. Sen dükkanını aç, sen bilmem ne yap. Detaylarına belki ileride başka vesilelerle gireriz. Ama bugün mesela işte koronavirüs günlerinde bizim beden sağlığımızı koruyabilmemiz için evlere kapanmamız gibi süreçleri bile bütün bu politikalar ekseninde izleyebilirsiniz. Bizim hayatta kalmamız lazım. Neden? Çünkü şu, işte devlet sokağa çıkma yasağı ilan ediyor ve bizi bizlerden koparıyor. Neden? Altın orandan söz etmiştik. Onun altını biraz daha eşelemeye devam edelim. Şimdi bu altın oran tabii ki zihnimizde böyle kaydedilmiş bir yerlerde fabrika ayarı gibi durmuyor zannediyorum. Ama gözümüzde buna yönelik bir reseptör de var. Yani daha doğrusu bunu göz çok çabuk algılıyor. Mesela yapılan araştırmalara baktım. 13 milisaniyede algıladığı ortaya çıkmış. Yani bir göz bir şeyi gördüğü anda 13 milisaniye, bakın milisaniye ne demek? Hani Latince'den, İtalyanca'dan gelme malum, 1000 demek. 1 milisaniye saniyenin 1000'de biri. 13 milisaniye gibi bir sürede göz açıp kapayıncaya kadar bile diyemiyoruz. Göz bir şeyin güzel olup olmadığını ne olursa olsun, işte şeklen, form olarak, işte bir kalem olur, masa olur, bardak olur, insan olur, ona bir etiket yapıştırıyor 13 milisaniyede. Bu programda çok adını andığımız bu İtalyan düşünür Giorgio Agamben'in 2017'de yayınlanan Beğeni adlı bir kitabı var, Taste. Şöyle ilginç bir cümlesi var, onu paylaşmak isterim sizinle. Diyor ki bir şeyi sevip sevmediğimizi bunun neden olduğunu anlamadan önce biliyoruz. Yani bir şeyi seviyoruz ya da sevmiyoruz. Fakat neden olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Nedeni sonradan oluşturuyoruz. Hatta çoğu zaman sorulmadığı anda bunu bilmiyoruz bile. Yani diyelim ki işte beni sevmiyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Böyle bir fikriniz var. Bu fikrinizi üstelik belirli bir süre koruyorsunuz ama sebebi hakkında hiçbir bilginiz yok. Yani Agamben diyor ki bu neredeyse bilinç dışı bir dürtü, beğenme dürtüsü. Çok önemli, çok üstünde düşünülmesi kavramlardan biri. Yani bir şeyi beğeniyoruz ya da beğenmiyoruz ama bu izaha ve açıklamaya muhtaç. Çoğu zaman birisi bize sorduğunda anlatamıyoruz. Kişisel ilişkilerden, hani ben hep sürekli o popüler beden, birey ve ilişki örneğine yatırayım bu konuları. Kişisel ilişkilerimizde düşünün. İşte bir çocukla tanışıyorsunuz. O diyor ki yani ne buluyorsun bu çocukta diyorsun. İşte hoşlanıyorum işte falan diyor. Böyledir yani. Bunun mantıklı açıklaması çok zordur değil mi? İşte Agamben de buna dikkat çekiyor. İşte bazen çirkinler seviliyor. Çirkin şansı derler ya bazen ilişkilerde. Bazen çirkin olan, estetik olmayan Ugly Doll diye bir figür serisi var mesela. Çirkin bebeklerden oluşuyor. Böyle çizgi filmler var malum. Ya da bazen bu çirkinin çekiciliği vardır ya. Eğri büğrüdür falan filan ama bir şey çeker o sende. Hatta sempatik, böyle bir seksi bile görünebilir. Normalde kusur olarak algılayacağın şeyler. Tabii bu neyle ilgili? Gözün terbiyesiyle ilgili. Yani gözümüz gördükçe terbiye oluyor. Ve göz ne görürse onunla terbiye oluyor. Dünyanın en izaha muhtaç şeyi. Mesela ben ilk Japonya'ya gittiğimde bir sohbette bunu fark etmiştim. Sarı ırk, yani Asyalılar bizleri ayıramıyor. Yani ne diyelim, Orta Doğuluları, Afrikalıları, Anglo-Saksonları vesaire ayıramıyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Biz sizi ayrıştıramıyoruz diyorlar. Ben de onlara demiştim ki ya esas siz hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Düz siyah saçlı, aynı ten ve aynı çekik gözler falan filan, gülmüşlerdi. Ya olur mu, saçmalama falan diye. Aynısını ben söyleyeyim. Ya bizim göz rengimiz başka, saç rengimiz başka, ten rengimiz başka, bin bir başka renk var. Nasıl ayıramıyorsun diye. Neden? Çünkü onlar daha çok kendi ırklarıyla, kendi şekilleriyle ve formlarıyla yüz yüze geldiğinden bizi ayrıştıramıyorlar. O yüzden işte mesela Amerika Birleşik Devletleri, ki en çok göç edilen, göç edilmek istenen, iltica edilmek istenen ülkelerin başında gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzak Doğu'dan çok göç alan bölgelerinin sınır kapılarında Uzak Doğulu görevliler, gümrük polisleri çalıştırılır. Çünkü sahte pasaportla girilmesini engellerler. Bir örneğin Korelinin bir başka Korelinin pasaportuyla karşınıza çıktığında böyle bakarsınız size aynı görünür. Ama bir Uzak Doğulu ona baktığında şak diye, hani bizim akla karayı ayırt etmemiz kadar büyük bir başarı oranıyla bunun ayrımına varabilir. Dolayısıyla göz, yani 13 milisaniyede güzelliği gören göz de böyle terbiye edilen, öğrenen ve öğrenmediği sürece cehaletiyle baş başa kalan ilginç bir varlık. Çirkin figürlerimizle tekrar merhaba. Şimdi gelelim şu güzellik uğruna çektiklerimize, ama şu güzellik dediğimiz kavramın bir geçmişten tanımını da yapalım. Görgü Ansiklopedisi kitabının sayfalarından bakarak diyor ki güzellik maddesinde, güzellik izafidir. Yani görecelidir. Bakışa göre değişir, kişiye göre. Renk, boy, biçim hususunda herkesin görüşü ayrıdır. Ancak görüş birliğine varılan tek husus tavır, yüz ifadesi ve anlayıştır. Güzelliği sadece lüks ve süsten ibaret olarak telakki etmek ve insanları şahsi meziyetlerinden ziyade üzerlerindeki elbisenin fiyatı ile kıymetlendirmek asla doğru değildir. Doğuştan muntazam ve kusursuz bir vücuda, güzel bir yüze sahip olan kimsenin bu doğal güzelliği yanında bazı meziyetlerinin de bulunması lazımdır. Zira güzellik de tıpkı şöhret ve para gibi gelip geçicidir. Her şeyden önce meziyetler, faziletler ve bilgi, sonra tahsil ve aile, daha sonra da ifrata varmayan bir sadelik içerisinde zerafet gelir. İfrat hani abartı vesaire. Güzellikle beraber zekayı, karakteri, zerafet ve inceliği de geliştirmeye çalışmak icap eder. Çünkü sadece güzellik hiçbir zaman kafi değildir. Ayrıca vücut bakımı, temizlik, hafif bir makyaj, tertipli ve zarif bir giyim güzelliği tamamlayan unsurlardır demiş. Bir önemli ayrıntı da güzel ve güzelliğin ayrımı. Yani güzel başka bir şey, güzellik başka bir şey. Biz genellikle bunların ikisini birbirine karıştırıyoruz. Yani estetik ve işlevsel arasında yaptığımız tercihlerde özellikle bu ortaya çıkıyor. Örneğin geçmişin tanrı ikonlarına, tanrı ve tanrıça ikonlarına baktığımızda, örneğin bizim bu Anadolu'dan çıkmış bereket tanrıçasını bir hatırlayın. Eminim görmüşsünüzdür. Nedir böyle tombul, etli, butlu, yağlı, böyle benim açılışta kendimi tabir ederken anlattığım cabba gibi bir karakter. Neden? Çünkü besleyecek, hepimizi besleyecek. Ana o. Doğa ana, tabiat ve bereketi temsil ediyor. Bugünün mesela bir bereket tanrısını ya da tanrıçasını ikonlaştıracak olsak, bereketi sembolize edecek bir figür yaratsak asla öyle bir sonuç çıkmaz. Öyle bir şey teklif edilse bizzat marka tarafından reddedilirdi, değil mi? Bedenimizle ilgili bu deformasyonu yaşlılıkla beraber kullandım biraz önce. Fakat mesela Afrika'da kadın sünneti var. İşte Yahudilerde ve Müslümanlarda olan erkek sünneti, işte penisin ucundaki et parçasının kesilip atılmasıyla oluyor. Cinsel hayatına bir şeyi var mı? Olumsuz katkısı var mı? Var diyenler de var. Hani hassasiyeti ortadan kalkıyor penis ucunun, veya işte psikolojik olarak çok ağır etkileniyor birçok erkek, çocuk. Ve o yüzden onun travmasından kurtulamıyor falan diyorlar da, kadın sünnetiyle karşılaştırıldığında bunlar sivrisinek ısırığı. Çünkü kadın sünneti bizzat klitorisin kızgın demirle dağlanması ya da bıçakla, makasla kesilip atılmasını içeriyor. Bunu bir gözünüzde canlandırın lütfen. Gerekçe ne? Kadının cinsellikten zevk almaması. Erkek her türlü cinsel ağzı duysun. Ama kadın duymasın. Kadın zaten işi ne yani, değil mi? Bir de onun cinselliğine mi uğraşalım? Erkek derdini çözsün de gerisi kolay. Başka ne var mesela? Yine Afrika ve Asya'da boyun uzatma var. Eminim denk gelmişsinizdir fotoğraflarda. Böyle boyunlarına bir sürü altından veya işte böyle parlak malzemelerden boyunluklar takan kadınlar var. Bir de bir fotoğraflarda denk gelirsiniz, onların çıkartılmış haline bir bakın. Onlar işte halka halka çocukluktan itibaren o boyunun uzatılmasıyla oluşuyor. Şimdi bugünkü kültürde, bugünkü yerleşik kültürde o bir arzu nesnesine dönüşmüş durumda. İşte kadın dediğim böyle uzun boyunlu, altın bilmem ne de olur. Oysa kökeninde ne var biliyor musunuz? Kadınların boyunlarını uzatıyorlar ki kaçamasınlar diye. Çünkü kocaları, erkekleri, babaları onların o boynundakileri çıkartıyorlar. Kendi yanlarında olmadığı zaman, ki uzaklaşamasın diye. Çünkü kafasını o incecik boyunlar taşıyamadığı için çıt kırılıp ölüyorlar ya da felç kalıyorlar. İnsan. Asya'daki bir diğer yaygın kültürde ne var? Ayak küçültme, kadın ayaklarının küçülmesi, küçük kadın ayağı arzulanıyor. Fakat bunun da tarihçesine baktığımızda ayakların küçüklüğü kaçamasın ve ani hareket yapamasın diye. Küçüklükten itibaren ayağını demir ayakkabıya koyuyorlar ki ayak büyüyemiyor ve korkunç bir şekilde alıyor bir yandan da büyüyemediği için. Sebebi de o ayakkabı olmadan yürüyemesin, kaçamasın diye. Mesela bunlar da güzellik uğruna yapılan şeyler bunlar. Peki Avrupa'da yok mu? Şüphesiz var. Avrupa'da bütün bunlardan nasipleniyor. Örneğin Avrupa'da 16. yüzyıla doğru antik Yunan'dan, Girit uygarlığından kalma bir giysi kültürü bir anda moda oluveriyor. O da sıkı bel, sıkı kemer diye adlandırabileceğimiz, hani korselerden sonra ortaya çıkan beli kaburgaların hemen altından İnanılmaz derecede sıkarak dışarıdan garip görünümlü, böyle kum saati görünümünde bir beden çıkartan, özellikle eski siyah beyaz filmlerde çok karşınıza çıkan enteresan bir korse akımı çıkıyor. O kadar anatomiye aykırı ve o kadar zulmedici bir şey ki bu. Kadınların sindirim zorlukları oluyor, nefes darlıkları oluyor, organ zedelenmeleri oluyor. Hatta bu giyim tarzı yüzünden hayatını kaybedenler dahi var. Sebep ne? Sebep işte o vücut formundaki gibi görünelim. Bunun modern yaşamdaki yansımalarına bakacağız şüphesiz. Ne oluyor daha sonra? Feminist akım başlıyor. Firdevs Helvacıoğlu'nun 1928 ve 1995 tarihleri arasındaki Türkiye'deki okul, özellikle ilkokul ders kitapları üzerinde yürüttüğü bir çalışma bu. Ders kitaplarında cinsiyetçilik başlığını taşıyor. Bakıyorsunuz aile resimleri. Mesela şimdi de görüyoruz ya, Bir açın mesela çizgi film kanallarını. Mesela TRT Çocuğu açın. Aile prototiplerine bakın. İşte mevcut ders kitaplarında, devletin dağıttığı ders kitaplarındaki aile figürü, anne figürü, baba figürü, çocuk figürüne bakın. Mesela 1981'de Alfabe kitabında 3 kız ve oyuncaklarının resmi var. Resmin altında şu var. 3 tane kız sadece. Diyor ki, güzel bir evimiz var. Selma, gel sen de oyna. Bak Ayşe reçel yaptı. Ben çamaşır yıkadım. Bebek süt içecek. 1981. Ne anlatıyor bu metin bize? Değil mi? Öbür sayfada yanlarına Ömer ve Ali geliyor. Onların da isimleri manidar değil mi? Konuşma şöyle devam ediyor. Ömer, gel sen de oyna. Bak evimiz ne güzel. Ayşe bana kazak örecek. Sana yemek yapacak. Ali, sen de baba ol. Odun kömür al. Bana da yeni palto al. Bundan daha çok şey anlatan bir şey olur mu? İşte feminizm bu kavramlarla mücadele etmek için ortaya çıkan akımlardan birisi. Tabii ki tarih içerisinde çok form şekil değiştiren kavramlardan da birisi. Feminizmle eş zamanlı olarak ilerleyen modernizmden postmodernizme geçiş başlıyor. Yani bu imparatoriçe bedeni, yani böyle etine buduna, enine boyuna kadın bedeni 16. yüzyılda çok popüler, yani işte 1500'lü yıllarda. Daha sonra 19. yüzyılda daha böyle Victorian bedenine geçiyor. Bugünküne yakın, biraz önce tabir ettiğim o enteresan kum saati bedenine geçiyor. 20. yüzyılda da feminizmle birlikte, yani 1900'lü yıllarda feminizmle birlikte de form değiştirmeye başlıyor ve modernizmden bir yandan da postmodernizme geçiyoruz ve her şey alt üst oluyor. Yani bir anda Audrey Hepburn döneminden Kim Kardashian dönemine ışınlanıveriyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zaman diliminde ve bütün parametreler, her şey bir anda yeniden yazılıyor. Ve Sezen Aksu'nun şarkısındaki gibi, postmodernizmin şarkısını, bir yanımız her duruma müsait, ne kadar isterse o kadar, ne zaman isterse o kadar bilmem. İşte onun gibi, anladınız yani değil mi? Bir yanımız her duruma müsait. Bunu gösteriyor. Peki postmodernizm bedeni nasıl yansıyor? Gelin ona bakalım. Bölümlerde değindiğimiz gibi bu postmodernizmin getirdiği kaçınılmaz bir şey var. Pazarlama çağı ve bu bir teslimiyet gerektiriyor. Yani pazarlama çağı kendi yarattığı çaresizlik sonucunda teslim oluyor ve karşı taraftan da teslimiyet bekliyor. Bunun en büyük çıktılarından biri ne oluyor? Beden kapsamında body positivity, beden olumlama, vücut olumlama diye de hayatımıza geçirebildiğimiz bu kavrama geliyoruz. Nedir body positivity? Yani diyor ki, kardeşim artık uğraşmayın bizimle, bedenlerimizle. Biz nasılsak öyleyiz, nasıl kendimizi kabul ediyorsak siz de bizi öyle kabul edin. Ben kendimi böyle kabul ettim, sen de beni böyle kabul et. Artık beni sorgulama, beni yargılama, beni eleştirme, beni benimle baş başa bırak diyor. Ve bu nereden başlıyor? İlk olarak şişmanlıktan başlıyor. Notlarıma koymadım ama yanlış hatırlamıyorsam New York'ta 1960'larda mı 70'lerde mi neydi, bir radyo programcısının, ya yeter artık bu şişmanlarla uğraştığınız, zulmettiğiniz, toplanıyoruz şeyde, Central Park'ta eylem yapıyoruz şu gün şu saatte diye tetiklediği bir olayla başlıyor ve bir anda çok büyük bir katılıma sahne oluyor bu çalışma, bu kampanya. Ve ne oluyor? İşte şişmanları diyor artık rahat bırakın kardeşim. Zaten ülkenin çoğu obez oldu ve bunu değiştiremiyoruz. Hani porsiyonlarımız büyüdü, sürekli ye ye ye diyorsunuz, düzenimizi bozdunuz, bir de zayıflama baskısı yapıyorsunuz, yeter bizi kabul edin, tepemizi attırmayın dedi ve sonrasında her şeye sirayet etti. Tüye sirayet etti, işte kokuya sirayet etti, kokarsam kokayım ne olacak, işte ben böyle kendimi rahat hissediyorum. İşte kadınlar dedi ki, işte ben tüylü olacağım kardeşim, benim bıyıklarım var, hoşuna gidiyorsa gitsin, gitmiyorsa gitmesin. İşte Frida kaşlı olacağım dedi, erkeği, kadını, bilmem ne. Yani geçmişin güzellik ve estetiğe dair nesi varsa bütün bu boyunduruktan kendini kurtarma arayışıydı bu. Dediler ki bizi olduğumuz gibi kabul edin. Ben kendimle barışıksam siz de benimle barışık olmak zorundasınız dedi ki kulağa gayet mantıklı gelen taleplerden biri. Ama örneğin bu her zaman sağlıklı değil. Yani sizin kendi bedeninizi olduğunuz şekliyle gayet böyle memnun algılıyormuş olmanız sağlığınızla ilgili bir şey ifade etmiyor. Yani birazdan gireceğimiz bir ayrım var. Yani bu well-being kavramında gireceğiz. Sağlıklı olmakla kendini iyi hissetmek aynı şey değil. Çoğumuz bunu karıştırıyoruz. Sağlıksızken de kendimizi iyi hissedebiliriz. Kendimizi iyi hissederken hiç bilmediğimiz çok ciddi bir sağlık problemine de sahip olabiliriz. Bunlar ayrı kavramlar. Body positivity'de de yani beden olumlamada da sen kendi bedeninin halini olumlu bulabilirsin ama belki de o çok sağlıksızdır. Çünkü bunu sorgulayamıyoruz. Büyük bir tabu bu. Değil mi? Bugün artık yakında şişmana şişman bile diyemeyeceğiz. Eminim onunla ilgili de bir kavram çıkacak. Dolayısıyla biz hazır konuşabiliyorken konuşalım. Yani bedenimizi şişmanlık zayıflıktan geçiyorum. Hani bir sağlıksız bir durumu bizim olumlamamız onu sağlıklı hale getirmiyor. Böylece toparlamış olayım. Diğer yandan bu beden olumlama dediğimiz şeyin toplumsal kabul görme beklentisi ve talebi anlamlı değil. Karşılanabilir değil. Yani senin kendini olduğun gibi mutlu hissetmen, olumlu bulman, karşı tarafın da böyle olması, bulması ve bunu bu şekilde kabullenmesi için bir gerekçe değil. İşte ben programın başında da dedim, ben kendimle çok mutluyum, barışığım, kendi halimden memnunum, hiçbir derdim tasam yok. Zaten bedenimle ilgili bir iddiaya da sahip değilim. Ama belki bazılarınız için çok kilolu görünüyor olabilirim. İşte bazıları tenimin rengini beğenmiyordur da efendim elimin şeklini beğenmiyordur, dişimi beğenmiyordur. Ne yapılabilir bununla ilgili? Benim bir şey yapmaya niyetim yok. Siz bir şey yapmak istiyorsunuz, o tabii ayrı. Ama beyhude bir çaba bu. Ve bir yandan da şunu düşünelim. Acaba bu body positivity biraz önce bahsettiğim gibi düzene bir teslimiyet mi? Yani biz beden olumlamada bu düzenin bizim sırtımıza yüklediği bu her şeyle bir tek taraflı bir barış mı imzalıyoruz? Tamam sen beni bütün bu sağlıksız şartlarınla bu hale getirdin ama tamam ben de barıştım ya affettim seni mi diyoruz acaba? Yani bir mücadeleden feragat mı ediyoruz? Aklımın bir kenarında hep de bu var. Çünkü beden aynı zamanda programın açılışında da dediğim gibi gerçekten sahip olduğumuz tek şey ve hayatta hakim olamadığımız tek şey. Çok iyi bir yönetici olabilirsiniz. Yüzlerce, binlerce insanı yönetebilirsiniz. Ama nefsinize şu gırtlağınıza hükmedemezsiniz. Dolapta tatlı vardır, aklınız fikriniz ondadır. Sürekli kafa gidip gelir ona, yağ gidip gelir. En sonunda kendinizi o dolabın başında kaseyi kaşıklarken hüzünlü, bir depresif bir halde buluverirsiniz. Her şeye hükmedebilirsiniz, nefsinizi asla. İşte bu beden olumlama, acaba bu teslimiyet tuzağına bizi yuvarlayacak böyle ikircikli, tehlikeli bir patika olabilir mi diye düşünüyorum. Ve hepsinden önemlisi en baştaki kritiği yeniden yapalım. Bu beden olumlama dediğimiz şey ne yazık ki bizi tekrar kendi bedenimizden ibaret bir varlığa getiriyor. Yani biz beden olumlama muhabbetini yaparken ben olduğum gibi güzelim, beden güzelliği önemli değil, ben kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyleyim falan filan derken aynı zamanda ne acıdır ki tekrar bir beden kıskacının içine giriyoruz. Yani yine kendimizi bedenimizle tanımlıyoruz. Yine barıştığımızda barıştığımız kendi bedenimiz ve yine bunun içerisinde zihin yok, zeka yok, erdem yok, herhangi bir şey yok. Tamamen maddiyatla odaklanmış bir şey. Ama en önemli konu şu. Neden bütün bunları yapıyoruz ve biz ne istiyoruz? Neden istiyoruz? Ve bu estetik arayışında bir haset de var. Yani güzel bedenleri kıskanıyoruz. Bir yandan da haset ediyoruz. Ve bu hasedimiz güzel olmayan, bizim bakışımızda güzel olmayan bedenler hakkında hoyratça, incitici ve haksız ithamlarda bulunmamızı, haksız söylemlerde bulunmamızı sağlıyor. Ben sabah akşam koştum. Badem sütlü müslilere bandığım glutensiz yulaf ekmeğimle büyüttüm kendimi. Bu kadar işte kendime özendim, bezendim. Sen ne yaptın? Sığır gibi bir hayat yaşadın. Şimdi karşıma geçmişsin. Bir de olumlanmak istiyorsun. Senin neyini olumlanayım? Geber diyor. Bilinç altında sürekli olarak böyle bir şey de var. Buradaki sebep ne? Bireyin kendisiyle barışmasının engellenmesi. Postmodernizme geçişimizde yani Audrey Hepburn'dan, Marilyn Monroe'dan hatta Kim Kardashian'a geçişimizde sistem bize ne dedi? Tamam ya dedi, sen bakma hani bu eskiden çok çirkin görünüyordu ama şimdi sen böyle de devam edebilirsin falan diyor, ama sizi rahat bırakıyor mu? Hayır. Çünkü pazarlama toplumu tüketiciyi rahat bırakamaz. Bu intiharı olur yani bütün sistemin. Her zaman için bir rahatsızlık oluşturmak zorunda. Yani pazar dediğimiz şey ürettiği mutsuzluktan beslenir. Bizi sürekli mutsuz etmek zorunda. Ya sen şimdi kilo aldın, tamam iyisin hoşsun. Yani bak sana kılık kıyafet de ürettik ama keşke de bir 5-10 kilo verebilseydin ya, değil mi? 5-10 kilo veriyorsun, ideal bir vücut ölçüsündesin değil mi? Bu BMI endeksinde de gayet güzel bir yere oturdun. Ya şimdi şey yaptın ama şu bel çevrende birazcık böyle bir taşmalar sarkmalar oluyor. Onu da bir halletsen. Hatta bak bizde şöyle bir alet var işte, gezdiriyoruz da bilmem ne oluyor da, donduruyor da, yakıyor da, haşlıyor da, kaynatıyor da, neyse artık hemen her şeyin bir çözümü var. Yani sürekli bizi huzursuz yapmak zorunda. Peki şu ana kadar neye baktık? Genel tanımda bu güzellik, estetik ve beden kavramının ne olduğuna ve nereden beslendiğine baktık. Güzellik uğruna neler çektiğimize baktık. Ve isterseniz gelin son bölümümüzde gündelik hayatımızdaki kesitlere ve sorgulamalara göz atalım. Bedene yönelik arayışlarımız da bitmiyor şüphesiz. Sürekli bir arayış içerisindeyiz. İşte güzelleştirmeye çalıştığımız türlü çeşit adlarla ve çabalarla bu bedenlerimiz. Bir yandan da ne oluyor? Mevcut haliyle kabullenmeye çalışıyoruz. Bir yandan da tabii kaçınılmaz olarak en güzeli acaba hangisi, en ideali hangisi diye bir merak içerisine düşüyoruz. Bütün bu merakın sonunda da ortaya ne çıkıyor? Güzellik yarışmaları. Güzellik yarışmalarında ne arıyoruz? Ülkemizin en güzelini arıyoruz. Mesela en güzel kadın. Erkekler içinde olanı varsa da hiçbir zaman böyle pek ilgi çekmemişti. Güzellik yarışmaları var. Bir de dünya güzellik yarışmaları var. Yani işte devletlerin, ülkelerin güzelleri bir de kendi aralarında yarışıyorlar. Ve isimleri bile çok enteresan. Dünya güzellik yarışması var. Bir de kainat güzellik yarışması var. Yani dünya da yetmiyor. Kozmos. Bütün gezegenlerin, bütün galaksinin, bütün yıldızların, bilmem nelerin hepsinin en güzeli. Payeye bak ya, bir insan böyle bir ünvan alırken bile insan kendinden bir şüpheye düşer bence. Ne oluyoruz ya, biraz fazla mı abarttık gibisinden. Neyse, ama dünya güzellik yarışmasında bir yandan da hep şey ne olur? İşte biz efendim sadece güzelliğe bakmıyoruz, zekasına da bakıyoruz efendim. Yemek yiyişine, oturuşuna, kalkışına, konuşmasına, fikirlerine, bilmem nelerine. Şüphesiz böyle bir kriter de vardır. Çünkü günün sonunda bir temsiliyet görevleri de var. O yarışmanın ardından yeni kraliçe ve kral mı deniyor, prens mi deniyor bilmiyorum da işte yeni kraliçe seçilinceye kadar o temsil görevini sürdürüyorlar. Onun için biraz oturuşuna, kalkışına, yemek yiyişine de özenen birisi olmasına dikkat edilir. Ama sanıyorum çok kötü yemek yiyordur ama çok kusursuz bir bedeni, fiziği vardır. Hani şansı az değildir. Tam tersi olsa mesela, çok güzel yemek yese, çok güzel konuşsa, efendim çok inanılmaz güzel fikirleri olsa, dünya barışı dışında şeyler de istese ama diyelim ki işte beden oranları pek öyle jürinin hoşuna gitmeyecek gibi olsa olur mu? Üzgünüm. Günün sonunda demek ki güzellik, gözün gördüğü ve algıladığı güzellik eğer ki simetriden besleniyorsa bu aynı zamanda bir algoritmaya da oturtulabilir. O zaman güzelliği bilgisayarlar, yani yazılımlar, algoritmalar da anlayabilir değil mi? İşte bunun üzerine düşünen birileri de yapay zeka tarafından seçilen güzellik yarışması düzenledi. Fotoğrafınızı yüklüyorsunuz, artık kendi fotoğrafınız olur, bir başkasının fotoğrafı olur, fark etmez. Yapay zeka sizin güzelliğinizi değerlendiriyor, adayınızın güzelliğini değerlendiriyor ve karar veriyor ve dünyanın en güzelini seçiyor. Güzelleri güzel seçiyorlar mı? İyiler mi bu konuda? Vallahi iyiler, hiç fena değiller. Çünkü dediğim gibi bu işin bir matematiği var ve bu matematik işte bizi çok acayip şeylere mecbur kılıyor. Zapt edilecek en son kalemiz olan bedenimiz artık birilerinin bize buyurduğu şekle bürünmekle sorumlu bir alanımıza dönüşmüş durumda. Üstelik biyopolitika çerçevesinde baktığımızda bir yandan devlet de onun üzerinde hak iddia ediyor. Hem devlet hem hükümet. Dolayısıyla bir yandan da bu güzelliğin inşasında sosyal medyanın da özellikle katkısıyla birlikte bu dünya bir göz iktidarına dönüşüyor. Yani yaşadığımız medeniyet bir göz iktidarıdır, bir göz tahakkümüdür ve talepleri de her zaman için hep estetikten yanadır. Göz iktidarı estetik ister. Estetiği zorlar, estetiği bulamadı mı saldırır, kızar, incitir, yaralar, örseler. Bu yüzden de bedenimize devlet dışında bir katman daha eklenir. Üstelik çok daha büyük, çok daha kuralsız, acımasız ve standartsız bir katman. O da nedir? Takipçilerimiz, sosyal medya takipçilerimiz. Her konuda söz hakkı sahibi onlar. Yani kıyafetimizi beğenmeyebilir, uygun bulmayabilir, yediğimize içtiğimize karışır, giydiğimize karışır, yakışıp yakışmadığını söyler, tavsiyeler verir, aşağılar, hakaret eder. Ve bunların çoğu tanımadığımız insanlar olur. Sosyal medyada tırnak içerisinde bizi takip ettiğini iddia eden insanlar olur ve takipten anladığı da budur. Instagram çağında estetik plastik operasyonların patlamasına yol açtı. Dünyanın her yerinde Instagram sonrasında özellikle yüz ile ilgili estetik amaçlı cerrahi operasyonlarda büyük bir patlama söz konusu. Ve bu sadece yüzle de kalmıyor. Korse döneminde o modanın bugünkü en vahşi türevine kaburga aldırma. Yani ince bele sahip olmak için bazı kadınlar alt kaburgalarını aldırıyorlar ameliyatla. Düşünebiliyor musunuz bunu? Ve bugün tabii sosyal medya ve Instagram çağında her şeyi beğendim beğenmedim ilkesiyle yürüttüğümüz bir dönemde bu plastik cerrahinin de öyle kendi başına ilerleyeceğini düşünmezsiniz umarım. Mesela estetik cerrahiye yönelik web siteleri var. Bunlar değerlendirme siteleri. Örneğin Mirror Me 3D diye bir site var. Estetik ameliyat öncesi size fikirler veriyor. Yani sizin o müdahaleden sonra nasıl görüneceğinizi 3 boyutlu olarak her açıdan size gösteriyor. Şimdi bu bir yere kadar anlaşılabilir. Çünkü sonuçta vücut bütünlüğümüze yönelik bir şey olacak ve bu konuda neyin nasıl olacağını görmek, bilmek isteriz. Zaten bunu daha öncesinde de daha basit, daha primitif şeylerle cerrahlar bizlere göstermeye çalışıyordu. Ama bunun ötesinde ne var? Mesela Real Self diye bir site var. Senelerdir takip ettiğim, bayağı gülerek bir yandan da bir yandan anlayarak ama daha çok üzülerek takip ettiğim bir sitede Real Self estetik ameliyat olacakların öncesini ve sonrasını paylaştıkları bir site. Ama bununla da kısıtlı değil. Mesela vücudunuzun fotoğrafını yüklüyorsunuz ve orada sitenin diğer üyeleri değerlendiriyor. Bazen cerrahlar da atlıyor tabii araya. Mesela diyor ki işte göbeğinin şurasından şunu alalım. Göbek deliğinin şekli kötü. Onu şöyle dışarıya hafif çıkık gibi yapalım. Şurada bilmem ne bir doğum lekesi var. Bunu silelim. Buraya bilmem liposuction yapalım. Oraya bilmem ne yapalım falan. Göbeğinden kalçana, memenden burnuna, gıdığından saçına her kategoriyle ilgili bir devasa bölüm var. Ve insanlar buraya geliyorlar. Önce tavsiyeleri alıyorlar. Sonra ameliyat öncesindeki fotoğraflarını paylaşıyorlar. Sonra ameliyat sonrası fotoğrafları paylaşıyorlar ve değerlendiriliyor diğer üyeler. Olmuş mu olmamış mı? Yakışmış mı yakışmamış mı? Arada mesela hiç yakışmamış falan diyenler var. Ulan yaptırmış işte ya, sen ruh hastası mısın? Niye öyle diyorsun değil mi? Öyle denir mi? Denir mi? Denir işte. Göz iktidarı bunu gerektirir. Madem ki senin iktidarının tahakküm aracı göz, bütün zulmünü onunla kullanacaksın. O gözün zulmü diline vuracak, parmaklarına vuracak, yazacaksın, edeceksin. Böyle bir düzendeyiz. Araştırmalara baktım. Ülkelere göre değişen güzellik algılarında insanlar en çok neyiyle problem yaşıyor ve neyi değiştirmek istiyor diye ilginç şeyler çıktı. Bakın mesela Güney Kore'de en çok burun, göz kapağı ve çene törpüleme operasyonları yapılıyormuş. Bakın genelde duyacaksınız işte hep yüz. Neden? Çünkü hep selfie çekiyoruz. Herkes herkesin yüzüne bakıyor. En çok görünen Instagram profilimizde yüzümüz. Fransa'da göğüs, göz kapağı, botoks ve dolgu uygulamaları en çok kullanılıyormuş. Brezilya'da kalça tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri'nde göğüs büyütme, küçültme ve yağ aldırma tabii ki. Hindistan'da uzun siyah saç, ela göz ve koyu göz kapakları, kalın kaş çok makbulmuş. Bir de düz bir burun. Bütün estetik operasyonlar da yüze yönelik bunlar üstüneymiş. Peki zihnimize bunları sokan ne? Zihnimize bunları sokan en başta tabii çocukken oynadığımız oyuncaklar. Birçoğumuz şu ana kadar fark etmemiş olsa bile bu Barbie jenerik ismiyle hayatımıza giren ve bizim evimizde de ziyadesiyle olan oyuncaklar nasıl bir form getiriyor mesela? Bunun her halükarda bir oyuncak formu olduğu ortada değil mi? Bas bas bağırıyor bu anatomik bir form olamaz ama Barbie bebek bize süper ince bir bel, işte düzgün ve kalkık kalçalar, dipdiri göğüsler, pardon meme, göğüsle meme ayrı bir şey malum, uzun pırıl pırıl sapsarı saçlar, masmavi boncuk gibi gözler gibi bir algı getiriyor ve bu ortaya çıktı ki zamanla iyi bir şey değil ve bunun iyi bir şey olmadığına ilk uyanıp harekete geçenlerden biri Nikolay Lem'di. Nikolay Lem benim de zamanında gazetede haberini yaptığım, dünyahalleri.com'da da birkaç haberle yer verdiğim isimlerden biri. Kendisi 2015 yılında isyan etti bu duruma. Dedi ki ya bu Barbie çocukların algısını bozuyor. Bu anatomik olarak mümkün olan bir vücut değil ve bu kadar zayıf bir vücut, bu kadar orantısız bir vücut sağlıklı değil, mümkün değil. Çocukları zehirlemeyelim, hayattan soğutmayalım diye Lemley adlı bir bebek serisi çıkardı piyasaya. 2013'te ilk bu isyanını başlatmıştı. 2015'te Lemley'i piyasaya sürdü. İnanılmaz bir anda sipariş patlaması yaşandı. Herkes çocuklarına Lemmy almaya başladı. Bazı çocuklar da Lemmy almaya başladı. Çünkü neredeyse hiçbir çocuk Barbie bebek gibi değildi ve öyle olamayacağını da biliyordu. Ama Lemmy gibilerdi ve onun gibi olabileceklerini, Lemmy'nin onlardan biri olduğunu biliyorlardı. Şu anda benim bu program öncesindeki taramamda 6 farklı marka gördüm. Beden olumlamayı odaklayarak her türden, her ırktan, her beden türünden, hatta bazısı sakatlıklara, engellere, özürlere sahip bebekler üreten markalara denk geldim. Ne oldu? 2015'te bunu çıkarınca 2016 yılında 1980'den bu yana bebek üreten Barbie de bir anda Barbie'nin formunu değiştirdi. Çünkü bir toplumsal baskı oluştu. Bakın Barbie markasının yöneticisi Evelyn Mazzacco şöyle diyor açıklamasında bu yeni tombul, balık etli diyelim Barbie serisini tanıtırken. Onlara çocuklarınıza gelecekte öz saygı sorunu yaşatmayacak oyuncaklar sunuyoruz. Bak sen. Ve şöyle devam ediyor. Evet, bazı insanlar geç kaldığımızı söylüyorlar. Fakat büyük bir şirkette değişiklikler zaman alıyor. Neyse, en azından hani zararın neresinden dönülse kârdır diyelim. Ama haberimizin, dünyahalleri.com'daki haberimizin içerisinde çok ilginç bir ayrıntı da var. Barbie'nin üreticisi Mattel'in araştırma ekibi test sürecinde bu yeni balık etli Barbie'leri test ettiriyorlar çocuklara piyasaya sürmeden önce, tepkilerini ölçmek için odak grubu ya da Türkçesiyle fokus grubu. Test sürecinde birkaç kız çocuğun balık etli Barbie'ye şişman dediği not edilmiş. Yani çocukların o yaşında bile algısı o kadar bozulmuş ki hafif tombul balık etli Barbie'ler bile şişman olarak addedilmiş. Düşünebiliyor musunuz? İşte zihinlerimiz böylesine zehirleniyor. Her hafta diyorum ki acaba kısa bir bölümümüz olacak mı? Yani mesela bakıyorum bedeniyetçe, iyi ya bunu yarım saatte toparlarım diyorum. Sonuç ortada. Ama neyse, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şimdi şu cevap arayan sorulara bakalım. Benim için konunun en önemli bölümü. Burada öncelikle Jean Baudrillard'dan, Tüketim Toplumu kitabından çok önemli bir alıntıyı yapacağım. Ne demek istediğimi anlatma adına güzel bir altlık. Şöyle diyor. Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda birey, tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine inanır. İnsan bu süreçte bir yandan kendini toplumsal olarak diğerlerinden ayırt ettiğine inanırken bir yandan da tüketim toplumuyla bütünleşir. Dolayısıyla tüketmek birey için zorunluluğa dönüşür. İnsani ilişkiler yerini maddelerle ilişkiye bırakır. Artık geçerli ahlak tüketim etkinliğinin ta kendisidir diyor Tüketim Toplumunda Baudrillard. Şimdi bugün anladığımız, yani en azından bu programı takip edenlerin aklının bir kenarında yer etmiş olmasını ümit ettiğim bir detay ne? Tüketim aynı zamanda denetimi de getiriyor. Yani güzelliğe yönelik tüketim, güzelliğe yönelik denetimi de beraberinde getiriyor kaçınılmaz olarak. Kulağınızın bir kenarında yer etmiş olsun. İkincisi, benim için bütün bunların özetinde çok önemli olan güzellik inşa edilebilir bir şey, üretilebilir bir şey. O zaman güzellik ve çirkinlikten bahsetmek çok saçma bir şey değil mi? Yani nasıl bahsedebiliriz böyle bir şeyden? Fakirlik ve zenginlikten bahsetmemiz lazım. Güzellik ve çirkinlik diye bir şey yok. Çünkü paran olduğu zaman pürüzsüz bir tene sahip olabiliyorsun. Yağsız bir bedene sahip olabiliyorsun. İstediğin renk göze sahip olabiliyorsun. İstediğin şekil saça ve renge sahip saça ulaşıyorsun. Her şeyi parayla elde edebildiğin bir düzenden bahsediyoruz. Bir dönemden bahsediyoruz. O zaman burada güzelliğin kendisinden bahsetmek artık çok anlamsız. Sadece iki kavramın üzerinde durabiliriz. Zenginlik, fakirlik, yani güzelliği satın alabilme, alamama. En basitinden bir makyaj malzemesi, bir kozmetik ürünü, bir el kremi, bir yüz bilmem nesi, bir uzayan kaşını alacağın cımbız, her ne ise zenginlik, fakirlik. Bundan bahsedebiliriz. İkinci etapta zenginler içinde şundan bahsedebiliriz. Umursama, umursamama. Diyelim ki senin paran var, pulun var ama bunları hiç umursamıyorsun. Dolayısıyla böyle bir şeyin derdine düşmüyorsun. Yani burada güzellik artık güzellik mantığı ve çerçevesi altında ele alabileceğimiz bir kavram olmaktan çıkmıştır. Bunun üzerine düşünün lütfen. Çok sevdiğim alıntı da Marx'tan. Diyor ki, çirkinim. Şimdi Marx gerçekten çirkin. Bir de çok beter çıbanlarla boğuşuyor. Fakir, üstünde başında yok. Sürekli puro içiyor. İçkiyle arası gayet hoş. Yani öyle pek sempatik, sempatik demeyeyim de pek öyle cazip, albenili bir tip değil. Kendi de bunu kabul ediyor. Şu ve şöyle diyor. Çirkinim ama kendime en güzel kadını alabilirim. Bu sebeple çirkinliğin etkisi, hayal kırıklığına uğratan gücü para ile iptal edilmiştir. Yani diyor ki ben güzelliği para ile satın alabilirim. Kendim için de karşımdaki için de. Yani ben parayı bastırıp çok güzel tıraş olurum, cilt bakımı yaptırırım, fitness koçu tutarım, beni böyle gayet güzel bir hale getirir, terziye para veririm, tam benim bedenimle uyumlu, tiril tiril kıyafetler diktiririm. Sonra da paramla, gösterişle, onunla bununla göz boyayarak en yüksek statüdeki insanların arasında var olurum ve oradaki en güzel kadını da alırım diyor. İster paramla, ister işte becerimle ya da yarattığım algımla. Yani güzelliğin parayla zannettiğimizden daha fazla ilişkisi var. Ve bütün bu çabanın zirvesi, ama tehlikeli bir zirvesi, kaçınılmaz olarak tabii ki ne? Genetik. Şimdi bedenimizle ilgili bu kadar arzuya sahipken, işte daha uzun boylu olmak istiyorsun falan, bazen forumlarda, sözlüklerde şöyle başlıkları rastlıyorum işte. 1.60 boyundaki insanların yaşama sebebi. Düşünsenize, yani öyle bir insan modeli var ki yaşamanın tek sebebini belirli bir boyda olmakla eşdeğer tutuyor. Tabii kimisi için bu boy, kimisi için kilo, kimisi için cinsiyet vesaire. Ama baktığımızda bunun sonu nereye gidiyor? Tasarımlara gidiyor. Genetik tasarımlara gidiyor. Yani biz kendi bedenimiz üzerinde bu kadar fantazilere, arzulara sahipken, başkalarının bedenleri üzerinde bu kadar fazla hayale, kurguya ve plana sahip devletler, iktidarlar, yönetimler, güç odakları varken kaçınılmaz olarak bu işin sonu genetik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bizim bedenlerimize hükmedebilme arzusuyla karşı karşıya kaldığımız durumu getirecek. Bunun muhasebesini yapacağız. Ve hiçbirimiz bu muhasebeye şimdilik hazır değiliz. Tabii genetiğin iki boyutu var. Birincisi şu. Mesela sana bir genetik müdahalede bulunacağız. Evet, böylelikle cildin mis gibi olacak. Güzel, yapın. Şimdi bunlar işin kolay muhasebeleri. Böyle bir topa girelim mi, girmeyelim mi? Yani 90 yaşında pürüzsüz bir cilt anlamlı ve insani bir şey mi, mantıklı bir beklenti mi, bunların hepsi tartışılır. Ki bunlar felsefe dünyası için bence kolay da tartışmalar. Ama daha başkası. Çocuk sahibi olacaksınız, karşınızda bir genetik mühendis var. Paranız da var. Hastanede bu genetik opsiyon paketini aldınız ve size soruyorlar, çocuğunuzu tasarlamak ister misiniz? Hadi bakalım. Bunu düşünmeye hazır mısınız? Hazır mı dünya? Yani bugün mesela düşünelim, işte çocuk sahibi olacağız. Evet. Sizin gibi mi olsun? Mesela sizde böbrek yetmezliği vardı. Çocuğunuzda da bunun olmasını ister misiniz? Hayır, tabii ki istemeyiz. Peki kanser olmasını engelleyelim mi? Tabii tabii. Peki 1.85 yapalım mı boyunu? İyi olur. 1.90 isterseniz 250 lira bir katkıyla büyük seçim yapabiliriz. İster misiniz? Olsun hadi, 250 lira bu kadar verdik. 250 lira daha veririz. Gözü ne renk olsun? Penisinin boyu, memeleri ne kadar büyük olsun? Kalçası nasıl olsun? Ayakları kaç numara olsun? Tırnaklarını mantara karşı koruyalım mı? Apandisli mi doğsun, apandissiz mi doğsun? İş bu tasarım bebeklere doğru gidiyor. Bunun ön çalışmaları yapıldı. Örneğin Çin'de bir doktor meslekten men edildi. Cinsiyet belirleme yasa dışı da olsa bazı ülkelerde yapılıyor. Yani yasa dışı olmayan ülkeler var, oralarda yapılıyor. Yasa dışı olan ülkelerde de yapıldığına dair duyumlar alıyoruz. Cinsiyet işinin en masum tarafı. Bu diğer dediğim kısımlarla yüz yüze kaldığınızda ne yapacaksınız? Çocuğunuzla ilgili size soru soruyorlar mesela. 45 yaşında saçlarını döküleceği görünüyor erkek çocuğunuzun. Bunu engelleyelim mi? Hani hiç saçları dökülmesin mi? Ahenkle dans etsin mi? Etsin tabii ki. İşte bunların hepsi ahlaki tartışmalar bunlar. Karşımıza çıkacak olan. Çok büyük sorulara karşı geri dönüşü olmayan cevaplar vermemiz beklenecek. Önümüzdeki çağın, yani bu güzelliğin, bedeniyet medeniyetinin teknolojiyle kesiştiği karanlık ve üstüne çok konuşulası ama uzatmamak adına benim burada kapatacağım bir detayım. Ve bunun bir adım ötesi de bir başka programımızın başlığını oluşturacak transhümanizm. İnsanlığın dönüşümü, tekilleşmesi, nasıl tekilleşmesi? İşte şimdi bir dualite söz konusu, ruh ve beden gibi değil ama ruh beden, hadi onları bir beden parantezine alalım. Beden makina ile birleşiyor yavaş yavaş, ki bazıları protezlerimizin falan filan da böyle olduğunu söylüyor. Ama ondan sonra makinalarla, yani bilgisayarla, yani zekasının güçlenmesiyle birlikte bir tekilliğe kavuşarak bedeninden mümkün olduğunca kurtulan ya da bedenini istediği gibi programlayabilen, şekillendirebilen insan. Yani o dualitedeki ben bedenim miyim yoksa zihnim miyim sorusu var ya, ben Serdar Kuzuloğlu kimim? Ben fikirlerim miyim, bedenim miyim? Bedenim tek başına Serdar Kuzuloğlu olabilir mi? Serdar Kuzuloğlu'nun işlevini yerine getirebilir mi? Ya da zihnim, ruhum, işte adına ne derseniz deyin, benim bütün tözüme dair şeyler oluşturur mu beni? Bunun hepsinin bir matematiksel karşılığı olabileceğine inanan bir grupta transhümanizm üzerine çalışıyor. Antik Yunan'dan bugüne insan bedeninin, estetiğin, güzelliğin, formunun formülünü çıkartmaya çalışan insanların bugünün teknoloji çağında güzellik diskuruyla veya beklentisiyle, hayaliyle, kusursuzluk, ölümsüzlük, sağlık, sonsuz sağlık gibi beklentilerle ulaşmaya çalıştığı noktada makinalarla birleşmek, hatta bir makinenin içerisinde yaşar hale gelmek. Yani bedenimiz gelip geçici. O zaman bedenlerimizden kurtulalım, zihnimizi makineye yükleyelim, makinalarda yaşayalım. Hatta bu makineler gerekiyorsa bizim bedenimizin formunda olsunlar. Aynen bizim bedenimiz gibi kalsınlar ama biz sentetik, biyolojik değil, sentetik, yazılım tabanlı bir bütün olarak, bir varlık olarak yaşamımızı sürdürelim. Hiç bir tarafımız sarkmasın, derimiz kırışmasın, böbreklerimiz iflas etmesin, kanser hücreleri tümör üretmesin vesaire vesaire. Gelecekte cevap bekleyen sorular bunlar. Ama hiçbir şey benim burada size özetlediğim kadar basit değil. Onları da zamanı geldiğinde konuşacağız. Ve kapanırken şu içinde yaşadığımız sisteme dair genel bir özet yaparsak, asla ulaşamayacağı bir kusursuzluk hedefiyle içinde yaşayanları alt üst eden bir düzenin içindeyiz. Kusursuzluğun peşindeyiz ama ona ulaştığımız anda bize yeni bir kusursuzluk hedefi konuluyor. O sıradanlaşıyor. Kazanmamızın mümkün olmadığı bir oyunun içerisinde sürekli olarak meşgul ediliyoruz. İdeale asla ulaşamayacağız. Kendimizle asla barışamayacağız. Buna hiçbir zaman izin vermeyecekler. Çok azımızın iradesi, çok azımızın maneviyatı, psikolojisi bunu yaşamaya muktedir. Dolayısıyla her zaman için mutsuz, depresif ve hedeflerinize ulaşamamış olmanın size yüklediği hayal kırıklığının baskısında yaşayacaksınız. Bununla barışmakta fayda var. Sadece bedenimizle barışmak yetmiyor yani bu devirde. Çünkü günün sonunda kendi kanıyla beslenen bir dönem bu. Soylent filmindeki gibi bir düzenin içindeyiz yani. İki tane haddimi olmayarak tavsiyeyle kapatayım. 1. Güzel misiniz, değil misiniz? Uzun musunuz, kısa mısınız? Sarışın mısınız, kumral mısınız, esmer misiniz? Neye benziyorsunuz hiç bilmiyorum ama siz biliyorsunuz ve farkındasınız. Şunu sakın unutmayın. Her nasıl iseniz öylesiniz. Güzel ya da değil. Eğer insanların karşısına sadece güzelliğinizle çıkmak istiyorsanız bu çok yorucu bir savaş. Kazanma ihtimaliniz de yok. Çünkü hiçbir zaman size kazandığınız ilan edilmeyecek. Dolayısıyla olduğunuz gibi sahip olduğunuz pek çok güzellik var. Bedeniniz dışında bunu göstermeniz için de çok fazla fırsatınız var. Bunlar belli yaşlarda kendini gösteriyor. Yani öyle ergenlik döneminde, buluğ çağında ya bedenin falan önemli değildir demek öyle yabancı bir şarkı türkü gibi dinlenir bilirim. O zamanlar çünkü beden önemlidir. Bedenin insan hayatında en çok değiştiği, resmen reenkarnasyon gibi bir yılanın deri değiştirmesi gibi insanın bedeninin değiştiği bir dönem. Bu dönemde ha bedeniniz bu önemli değil çocuklar falan filan tabii ki olmaz. Ama eğer ki o yaşlarda ve beni dinliyorsanız yine de aklınızın bir kenarında bulunsun. Bir zaman sonra fark edeceksiniz ki bütün bu telaşın amacı boşalttığımız yaşamın içine anlamlı bir şeyler tıkabilmekle ilgili. Ama bunu bedenimizle yapmaya çalışıyoruz ve olmuyor. Neden bedenimizle yapmaya çalışıyoruz? Çünkü sahip olduğumuz tek gerçek şey o. Ve üzerinde herkesin söz sahibi olduğunu düşündüğü tek şey o. Yani biz kendimizle mutlu olmanın yolunu bedenimizle barışık olma dışında bir şeylerle aramamız lazım. Ve son tavsiye, güzelliğin sırrını veriyorum size. Eğer çirkin göründüğünüzü düşünüyorsanız yapmanız gereken tek şey var. Gülümsemek, gülmek. Dünyada çirkin gülüş diye bir şey yoktur. Bazıları güldüğünde çirkin olduğunu düşünür, dişlerinden utanır, diş etinden utanır, dudağından, sesinden, bilmem nesinden. Dünyada kötü gülüş diye bir şey yok. Dünyada sevimsiz gülümseme diye bir şey yok. Ama somurtmanın her türlüsü var değil mi? Dolayısıyla gülümseyin sevgili dostlar. Böylelikle zihnimin kıvrımlarındaki bu haftaki turunuzda sona eriyor efendim. 10. haftamızı bedeniyet medeniyetiyle bitirdik. Umarım sizler için akılda kalan birkaç söz olmuştur. Yorumlarınızı, mesajlarınızı, fotoğraflarınızı, her neyse hepsini beklemeye devam ediyorum. Hepsini tek tek günümün önemli bir bölümünü harcayarak okuyorum. Vakit bulabildikçe ve gerektikçe cevaplamaya çalışıyorum. Büyük bir kısmı ve bunlar benim için çok öğretici oluyor. Önümüzdeki hafta yine bu zihnimin kıvrımında yer etmiş birkaç lobu işgal eden önemli bir mevzuda birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bedeninize iyi bakın.